Kardeşlerim, her nimetin kıymetini bilmek lazım. Eğer kıymetini bilirsek, şükredersek Allah daha da arttıracağını vaat ediyor. Şu anda yapmış olduğumuz bu kardeşlik programı da bir nimettir. Birçok insan bugün kendi kardeşleriyle, anası babası bir olan kardeşleriyle konuşmazken, bir araya gelmezken, selamı sabaha kesmişken, bugün eğer biz her birimiz bir yerden buraya toplanmış ve kardeşlik programı yapıyorsak, bu da Allah'ın bize bir nimetidir. Bu nimetin de farkında olmalıyız. İn şekertum le ezidennekum. Eğer şükrederseniz nimetlere arttırırım buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki nimetlere şükretmediğimiz takdirde o nimetler arttırılmayacak, azaltılacaktır. Onun için insan içinde bulunmuş olduğu her nimetin farkında olmalı. Yazın sıcağında bir gölgede otururken gölgenin nimet olduğunu farkına varmalı. Bir kardeşiyle, bir Müslüman kardeşiyle selamlaşıyorsa, ziyaret ediyorsa, bunun da nimet olduğunun farkına varmalı. Kardeşlik gününde, kardeşlikle ilgili ben birkaç cümle söyleyeceğim. Bu seneyi kardeşlik senesi ilan ettik ve bu senenin icabı olarak da mahallelerde iki kişiyi kardeş ilan etmiştik. Eşleştirdik ve onlar acaba şu anda ne alemdedirler? İnşallah lafta kalmamıştır. Birbirlerini ziyaret ediyorlardır. Birisi zor durumda kaldıysa diğeri ona yardım ediyordur. Yani kardeşliğin lafta kalmaması için bunun üzerinde hassasiyetle durulması lazım. Kardeş ilan edilmiş olanlar her hafta ziyaretleşmeli. Herkesten evvel o duymalı hasta olduğunu veya bir taziyesi olduğunu. Herkesten evvel o gidip ziyaret etmeli. O duyurmalı başkalarına. Kardeşi ilan edilmiş olan kişi duymamış, başkası duymuşsa bu bir ayıptır. Kardeş iseler o zaman birbirleriyle her şeyi paylaşmalılar, özel konularını bile konuşabilmeliler, dertleşebilmeliler. Ve kardeş isek birbirimizi muhafaza etmeyi de bilmeliyiz. Birimize bir iftira atıldığı zaman diğeri inanmamalı, onu savunmalı. O öyle bir şey yapmaz, yaptıysa delilinizi gösterin diyebilmeli. Hiçbir delil göstermedikleri halde onların sözünün doğru olabileceğine dair ihtimal bile vermemeli. Kardeş ise kardeşliğin gereği bu. Her gün birileri iftira atacaktır. Bugün sana, yarın bana, öbür gün bir diğerine. Bir hareket yol alırken mutlaka çeşitli imtihanlardan geçecektir. Bu imtihanlardan birisi de işte kardeşlik imtihanıdır. Allah Azze ve Celle Müslümanları Mekke'de kardeş yapmak için onlara sabrı tavsiye ediyordu. Mekke'deki zulümlere kardeşler birbirine destek vererek, sabır göstererek karşı koydular. Bu şekilde aslında beraber zulüm görmüş, beraber iftiralara uğramış insanlar kardeş oldular. Kafirler farkında olmadan onları daha sağlamlaştırdılar, kemikleştirdiler, kardeş yaptılar. Belki böyle bir kadronun, sahabe gibi bir kadronun ortaya çıkması da buna da bağlı yani. Bir sebebi de bu. Yani Peygamberimizin eğitiminin özelliği var tabii ama birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi de budur. Yani o gün Müslümanlar aralarında kardeşliği başardılar. Kardeşliği başarınca sağlam bir kadro ortaya çıktı. Bu yolda giderken çok imtihanlara uğrayacağız. Allah bizi imtihan edecek. Kardeşlikle de imtihan edecek. Kardeş miyiz, değil miyiz? Allah zayıf noktalarımızı biliyor. Mesela birçok zamanlar derslerde de işlenmiştir. Bakara'nın son taraflarında anlatılan Talut-Calut kıssası. Kıssanın başında Allah-u Teala buyuruyor ki, görmedin mi o İsrailoğullarını, o Yahudileri? Onlar Musa'dan sonra gönderilen bir peygamberleri zamanında, ismini söylemiyor, bazı rivayetler Yuşa aleyhisselam olduğunu söylüyor. Görmedin mi onları? Peygamberlerine demişlerdi ki, bize bir komutan tayin et de onun emrinde savaşalım. Peygamberleri onları iyi tanıyor. Zayıf noktalarını iyi biliyor. O yüzden dedi ki: İn kutibe aleykumul qital alla tuqatilu. Size savaş farz kılındığı zaman ya savaşmazsanız. Yani şimdi istemeyi biliyorsunuz da savaş farz kılındığında hakikaten savaşacak mısınız yani? Yani şimdi boş boş konuşuyorsunuz. Savaşı kolay zannediyorsunuz. Acaba hakikaten savaşacak mısınız? Dediler ki niye savaşmayalım ki? Zaten biz evlatlarımızdan olduk. Malımızdan, mülkümüzden olduk. Karımız, çocuklarımız esir olarak götürüldü. Niye savaşmayalım ki? Yani demek ki savaşlar Allah için olmayacak. Demek ki karısı kızı için, malı mülkü için olacakmış. Peygamberler onları tanıyor, malını biliyor yani. Böyle savaşırız deyince, peki dedi, Allah Azze ve Celle, İnnallâhe kad ba'sa lekum Talut'a melike, size melik olarak, yani komutan olarak Talut'u gönderdi, dedi. Hemen itiraz başladı. Niye, o bizden daha mı zengin ki? Yahudi kafası. Allah emanetlere ehil olanlara verin buyuruyor. Yahudiye göre zengin olanlara vermek lazım. Halbuki biraz evvel komutan istiyorlardı. İstemesi kolay. Allah o komutanı gönderdiği zaman ona itaat etmeleri gerekecek diye bu sefer yan çizmeye başladılar. Niye o bizden daha mı zengin ki demeye başladılar. Halbuki zengin olması gerekmiyordu yani. Ehil olması gerekiyordu sadece. Demek ki bugün bütün makamları zenginlere verenler Yahudi ahlakıyla ahlaklanmışlardır. Din olarak Müslüman olabilirler ama ahlak olarak Yahudileşmiş olabiliriz. Biz de olabiliriz yani. Yani bir Müslüman din olarak, itikad olarak Müslüman, İslam inancına sahip olduğu halde ahlak olarak Yahudi veya münafık veya Hristiyanlaşmış veya ateistleşmiş veya hatta şeytanlaşmış olabilir. Mesela kibir şeytan ahlakıdır. Müslüman olduğu halde mesela kibirli olan bir insanda şeytan ahlakı var demektir. Mesela maddeye bakıyor da manaya bakmıyorsa şeytanlaşmış demektir. O meselede yani. Kafir manasında kullanmıyorum. O meselede şeytan ahlakına sahip olmuş demektir. Çünkü şeytan böyle maddeye bakmıştı. Halaktan emin nar ve halaktahu min tîn demişti. Ya Rabbi ben niye Adem'e secde edecekmişim? Ben ateşten yarattın, Adem topraktan yarattın. Maddeye baktı yani. Ham maddesine baktı. İnsanın ham maddesi çamur, toprak. Kendisi ise ateşten yaratılmış. Ben ona nasıl secde ederim dedi. Maddeye bakanların ilki şeytandır. İlk materyalist şeytandır. Ve kim ki maddeye bakıyor, zenginliğine bakıyorsa onda şeytan ahlakı vardır ve Yahudilerde de şeytan ahlakı vardı. O yüzden onlar da ona baktılar. Dediler ki bizden daha mı zengin ki? Güya komutan istiyorlardı. Bugün de öyledir yani. Bugün Müslümanlar mesela sorsanız en büyük sorun olarak bunu gösterirler. Yani işte başımız yok efendim o yüzden bu haldeyiz filan derler. Sanki kol varmış, el ayak varmış, dalak ciğer böbrek varmış da bir baş eksikmiş gibi konuşuyorlar. Daha evvel baş vardı da ne oldu? O baş bir işe yaramadı bak. Çünkü dalak yoktu, böbrek yoktu, el yoktu, ayak yoktu. O yüzden baş vardı ama daha evvel fakat bir şey yapamadı o baş. Halife yok muydu önceden? Demek ki başla da olmuyor. İnsanlar sanki her şeyi tamamlamışlar da kendilerinin nefislerini ıslah etmişler de sanki yani bir baş olduğunda ona emrettiğinde itaat edebilecek bir maneviyata nefsi tezkiyeye gelmiş onu başarmış sanki başımız yok derler. Suçu oraya atarlar. Kendi kabahatlarını örtbas etmek için ve kendilerini mazeretli göstermek için ve tembelliklerine bir mazeret bulmak için. Yani niye bir şey yapmıyorsun? Yani çünkü başımız yok o yüzden demek için. Yani sanki olsa yapacak yani. Yahudi ahlakı. Peygamberleri onları ikna etmeye çalıştı. Dedi ki bakın böyle konuşmayın. Ben size Allah gönderdi diyorum. Siz hala konuşuyorsunuz. İnnallaha kad ba'se. Allah gönderdi diyor. Ben tayin ettim demiyor yani. Dedi ki inne ayeten mulkihi an yatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Onun dedi Allah tarafından gönderildiğinin delili ona melikliğin verildiğinin, mülkiyetin ona verildiğinin delili, liderliğin ona verildiğinin delili. Bakın dedi, o size saldırmış, karınızı, kızınızı, malınızı, mülkünüzü götürmüş o millet, Amerika diye bir millet bunlara daha evvel saldırmıştı da, onlar o arada bunların kutsal emanetlerini de götürmüşlerdi. Bir tabutun yani sandukanın içinde olan, tıpkı Peygamberimizin mesela kılıcı gibi, böyle bir takım kutsal emanetler, Musa Aleyhisselam'ın kutsal emanetleri vardı o sandukanın içinde. Onlara götürmüşlerdi. Şereflere gitmişti yani. Beş para olmuşlardı. Yani mesela düşünün ki Peygamberimizin kılıcının, hırkasının götürülmesini düşünün mesela. Müslümanlar için bu zillet olur ya, değil mi? Yani mesela geliyor diyelim, adam Efendimizin hırkasını götürüyor. Bu bir zillet olur yani. Namus yani. Namus gitmiş olur. Bunların namusu gitmişti yani. Şeref diye bir şey kalmamıştı. Musa Aleyhisselam'dan kalan kutsal emanetler de götürülmüştü bu şekilde. İşte Talut'un komutan yapıldığını duyar duymaz geri gönderdiler hemen. Baktılar ki iş kötüye gidiyor. İşte peygamberleri bunu söyledi. Dedi ki bakın onun Allah tarafından gönderildiğinin delili sandığın geri gönderilmesidir. Hemen bakın korktular. Ödleri koptu geri gönderdiler. Anlamıyor musunuz yani? Onu Allah tayin etti. Allah ona hem ilm hem cisim olarak ilmen de cismen de onu üstün kıldı sizden. Çok kuvvetli biriymiş Talut. Uzun boylu, güçlü, kuvvetli bir adammış. Hem onu ilmen hem de cismen sizden üstün kıldı ve onu size komutan yaptı. Bakın düşmanlar duyar duymaz hemen sandığı geri gönderdiler korkularından. Artık susun da onun komutanlığını kabul edin dedi. Neyse dediler. Hadi öyle olsun bakalım dediler. İstemeye istemeye kabul ettiler. Sonra çıktılar yola. فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ Karagâhta ayrılır ayrılmaz. Yola çıkar çıkmaz. Siz bu yola girdiniz mi? Bakın, Kur'an-ı Kerim o yüzden فَلَمَّا فَصَلْ diye başta evvela onu söylüyor. Karargâhtan ayrılır ayrılmaz diyor. Bu yola adım atar atmaz dedi ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. İmtihan başladı. Bu yola adım attınız mı? İmtihan başlar. Sizi imtihan edecek bir nehirle. Ondan içen benden değil, içmeyen benden. İçmeyeceksiniz. Ancak bir avuç içebilirsiniz dedi. فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Az bir kısmı hariç hepsi sudan içtiler, dayanamadılar. Neden böyle bir imtihana sokuldular? Çünkü Allah da biliyordu ki, peygamberler de biliyordu ki bunlar itaat bilmez bir toplum. İtaat bilmez bir toplumun imtihanı da buradan olacaktır. Hastalığını söyle bana. Neyle imtihan olunacaksın? Onu söyleyeyim sana. Hastalığa göredir ilaç. Doktor rastgele ilaç yazmıyor. Hastalığa göre yazıyor. Allah Azze ve Celle de öyle hastalığa göre imtihan yapıyor. Neyimiz zayıfsa bizi oradan imtihan ediyor. Orayı kuvvetlendirmek istiyor. Çünkü oradan kaybedeceğiz. Çünkü şeytan oradan yaklaşacak. Allah onu biliyor. Kalenin zayıf yerini güçlendirmek istiyor yani. Ve sudan içtiler. Çok az bir kısmı dayandı, içmedi. Allah da onlara mükafat verdi. Bir avuç içenler nehir akıp gidiyor. Yani ne olur içsen ne olur gibi düşünenler, itaat bilmeyenler içtiler, cezalandırıldılar. İki cezayla. Bir, ordudan kovuldular. Çünkü demiştik ki فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْدِ İçen benden değil, ordundan ayrılsın. Hem ordudan kovuldular, o şereften ve sevaptan mahrum oldular. Hem de bazı rivayetlere göre içen doymamış ceza olarak. Ceza amelin cinsinden. Develerde bir hastalık var. O hastalığa benzer bir hastalık Allah onlara veriyor. Develer o hastalığa yakalandığı zaman içermiş, içermiş, içermiş, içermiş, doymazmış. Çatlar ölürmüş en son. Hayvan hissetmiyor yani. Doyduğunu hissetmiyor. Bunlar da böyle olmuşlar. Doyamamışlar bir türlü. O bir avuç içenleri Allah doyuruyor. Rahatlıyorlar. Bir avuç da onlar rahatlıyor. Ceza da amelin cinsinden, mükafat da amelin cinsinden yani. Onlar öyle cezalandırılıyor, doyumsuzlukla cezalandırılıyor. Çünkü doymak istediler. Doyası içmek istediler. Ceza doyumsuzluk. Bunlar da itaat edelim dediler, su mühim değil dediler. Bir avuç içmeyi göze aldılar, mükafat doydular. Şimdi onları böyle imtihan eden Allah, neden mesela Bedir Savaşı'nda bizi böyle imtihan etmedi? Yani bu ümmeti böyle imtihan etmedi. Peygamberimizin ashabını niye böyle imtihan etmedi? Tam tersine Efendimiz orduyu bir yere indirmişti. Biri geldi dedi ki ya Resulallah, burayı sana Allah mı emretti? Senin kendi görüşün mü? Efendimiz dedi ki benim reyimdir, yani benim görüşümdür bu. Vahiy gelmedi bana yani bu konuda. O zaman dedi ki buradan kaldır orduyu ya Resulallah, şuraya koy. O zaman su bizim olur. Düşman suyu içemez, biz içebiliriz. İyi olur yani, bu iyi bir taktik olur. Baktı ki doğru söylüyor Peygamberimiz, tamam dedi. Allah bakın orada kafire su vermedi, Müslümanlara verdi. Bakın burada böyle muamele. Onlara ise tam aksi muamele yapılmıştı. İsrailoğullarına. Ve hatta bir de yağmur yağdırdı Allah Azze ve Celle. Sabah savaş olacak, yağmur yağdırdı akşamdan. Bastıkları zaman toprak, kum yani sertleşsin diye, rahat savaşsınlar diye. Kimileri affedersiniz cünüp olmuşlar, sahabeden bazıların. Böyle canları sıkılmış yani, nasıl gusül alacağız falan gibi böyle düşünüyorlarmış. Böyle mi öleceğiz yani? Allah onlara yağmur da yağdırıyor, sular daha da bollaşıyor. Onlara böyle muamele. Yahudilere ise öyle muamele, içmeyin deniyor. Su akıp gidiyor halbuki. Bırak içsinler, doysunlar, uzaktan gelmişler, susuzlar, biraz sonra savaşa girecekler. Bu senin bakışın, bu insan bakışı. Allah böyle bakmıyor. Allah'ın baktığı doğrudur, Allah'ın bakışı doğrudur. Bu insan bakışı, içseler ne olur ki? Şimdi böyle karar mı olur? Bu ne biçim imtihan? Savaştan 5 dakika evvel böyle imtihan mı olur? Asker uzun yoldan gelmiş, aç susuz, su da mı içmesin yani? Bu insanın bakışı. Birçok zamanlar biz de böyle bakarız. Yani böyle imtihan mı olur? Böyle karar mı olur? Böyle şöyle mi olur? Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Böyle konuşur insan. İmtihanı kaybedenlerin her zaman tavrı budur. Allah böyle imtihan edecek. Kur'an-ı Kerim فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ diyor. Her sene bir veya iki defa imtihana sokulurlardı. Her sene. Her yıl imtihana sokuluruz. Ve kaybeden kaybeder, kazanan kazanır. Acaba yani böyle mi olmalıydı? Şöyle sürekli tenkit etmeyi seven insanlar vardır yani. Kendini çok mu akıllı zannediyor bilemiyorum ama kendini süper zeka filan mı zannediyor? Halbuki benim böylelerine bir kardeşleri olarak tavsiyem şudur. Kalbinde maraz var, marazı iyileştirmelisin. Eninde sonunda yoksa dökülenlerden olursun. Mekke'de münafık yoktu. Ama marazlılar vardı. Mekke'de kafir niye münafık olsun ki? Niye kendini Müslüman göstersin? Zaten İslam zor durumda. Mekke'de iman etmek ölümü göz almak demek. Neden yani münafıklık yapsın ki adam? Kafirler güçlü zaten Mekke'de. Münafık yok da ama kalbinde maraz olanlar var. Bunlar her imtihanda kaybettiler. Bakın Bedir ehli kaybetmedi. O yüzden şiirlere bile geçti. Akif Bedir ehli gibi diyor hani şiirinde. Bedir'in aslanları diyor. Tarihe geçti. Münafık yoktu Bedir'de. Uhud'da vardı. Hendek'te çoktu. Bedir'de yoktu. Bedir'in aslanları o yüzden öyle geçti tarihe. Sağlamdılar. Ve o yüzden imtihana gerek yoktu. Allah onları öyle imtihana sokmadı. Sudan içmeyin demedi. Tam tersine Bedir kuyularını onlara verdi. Yağmur da yağdırdı bir de üstüne. İyice onları rahatlattı. Neden Yahudi'ye öyle muamele, sudan içmeyin muamelesi? Efendimizin ümmetine de böyle muamele. Neden yani? Fark nerede? Fark şurada. Bir talebe imtihana girmişse, daha evvel imtihanı kazanmışsa, imtihanı geçmişse bir daha imtihan etmeye gerek var mı? İmtihan, ne zamana kadar imtihan oluyoruz? Geçene kadar. Geçtik mi tamam. Bir daha imtihan yok. O dersten, o konulardan bir daha imtihan yok. Aynen öyle. Şimdi sahabe zaten itaat imtihanın çok geçmiş Mekke'de. Sabır imtihanından çok geçmiş zaten. Defalarca bu imtihanı vermiş. Allah Resulü sabredin demiş, sabretmişler. İtaat edin demiş, itaat etmişler. Bu ümmetin, bakın Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle ifade edilir. Yahudilerin ahlakından bir tanesi iki kelimeyle ifade ediliyor. Semi'ne ve asayne. İşittik, isyan ettik dediler. Musa Aleyhisselam onlara susun, dinleyin, itaat edin demişti. Dediler ki işittik de ama isyan ediyoruz. Kabul etmiyoruz senin dediğini demişlerdi. Musa'ya bile böyle davranıyorlardı yani. O yüzden o peygamber, Musa'dan sonra gelen peygamber biliyor yani bunlar daha evvel Musa'ya bile bunları yapmışlar. Bildiği için onun için demişti yani ya itaat etmezseniz ya savaşmazsanız, çünkü sabıkalı bunlar. Neden bunlar böyleydiler? Neden böyleydiler? İmtihan olacağız kıymetli kardeşlerim. Geçmiş imtihanlar Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor ki aynı imtihanlardan geçince biz de yani dökülenlerden olmayalım yani. Bunlar boşuna anlatılmıyor. Kardeşlik örnekleri veriliyor, imtihan örnekleri veriliyor, fedakarlık örnekleri veriliyor. Bunlar hepsi bizim başımıza geleceği için veriliyor. Boşuna değil. Neden bunlar hep böyleydiler? Sürekli isyan, semi'ne ve asayne. Lafa bakın yani. Bu ümmet nasıl anlatıyor Kur'an-ı Kerim? Yine iki kelimeyle. Semi'ne ise aynı ama asayne demiyorlar. Ve ta'ne diyorlar. İşittik, itaat ettik. Bu ümmetin özelliği bu. İki kelimeyle. Bu. İşte şimdi bunu başarmış olan, bunu defalarca ispatlamış olan sahabeyi, Ebu Bekirleri, Ömerleri, Alileri imtihan etmen bir gereği var mı artık? Bunlara sudan içmeyin demen bir gereği var mı yani? O yüzden bir imtihana sokulursak kendimizden bilelim. İmtihanlar bazı istisna insanlar için, Allah'ın seçtiği özel kullar için, onların mertebesini yükseltmek için olur. Ama normal insanlar için günahlarından kaynaklanır, zayıflıklarından kaynaklanır. Peygamberler de yani aynı imtihanlara sokuluyorlar, aynı yollardan geçiyorlar, zorluklardan geçiyorlar, musibetlere uğruyorlar. Ama onlarınki kendi zayıflıklarından, çürüklüklerinden imtihan için değil, sağlamlaşsınlar diye değil. Onlar zaten sağlam. Onların derecesi yükselsin diye, bir de örnek olsunlar diye insanlara. Ama normal insanlara gelince bunların imtihana sokulması genellikle zayıf noktalarının kuvvetlendirilmesi içindir. Onun için eğer bir imtihana sokulduysak demek ki oramız zayıfmış yani. Onu öyle bileceksiniz. Zayıflık olmasaydı oradan imtihana sokulmazdık. Bunu böyle bilmeliyiz. Ve İçenler bıraktı orduyu. Çünkü talimat öyleydi. Su içen orduyu bıraksın gitsin. Halbuki o anda akıl diyor ki yani şimdi imtihanın sırası mı? Şimdi bilek lazım. Kılıç tutacak bileğe ihtiyaç var. Hatırlıyorum ben. 1978 ve 79 12 Eylül öncesi sağ sol olayları varken şurada Adana'da eski valiliğin orada, ona vilayet denirdi oraya. Parkın içinde o bölge MHP'lilerin elindeydi, sağcıların elindeydi. Kendi kulaklarımla duydum. Onlardan birisi haşa Allah'a küfretti. Onların içinde. Duvarlara yazarlar, tek yol İslam diye duvarlara her tarafa yazı yazarlardı. Oruç tutmayanları döverlerdi yollarda. Kendileri de oruç tutmazdı aslında birçoğusu. Ve bizzat ben şahidim. Allah'a küfrediyordu kendilerinden birisi. Dedim ki daha o zaman çocuğum yani işte 13-14 yaşlarında. Ama biz ailemizden yani namazı niyazı öğrenmişiz. Böyle ben MHP'li değildim de orada bir an o sırada bir işim vardı. Denk geldim yani. Dedim ki bu sizden değil mi? Evet dediler. Dedim bu da nasıl siz izin veriyorsun böyle Allah'a sövdü dedim. Vallahi bana dediği şey şu bakın bu kadar yıl geçmiş üzerinde hala aklımda o cevap. Bize dedi şu anda silah kullanacak el lazım dedi. Yani Allah'a sövmüş falan mühim değil. Bize silah kullanacak adam lazım. Bakın ama Allah'ın, bu işte bu insan kafası, insan mantığı. Yani bize şu anda adam lazım, o yüzden her şey sessiz kalalım. Bu insanın bakışı. Allah'ın bakışı böyle değil. Allah diyor tam savaşa girecekken diyor sudan içmeyeceksiniz. Şimdi sırası mı ya Rabbi diyesin geliyor. Demek ki sırası ki Allah yanlış yapmaz. Sudan içtiler, orduyu bıraktılar, kala kala az bir kesim kaldı. Ayetin dediği gibi illa kalilen minhum az bir kısmı. Gerisi işte. Ve bunu görünce dediler ki o az kalanlar bazı rivayetlerde Bedir ehli kadar kalmışlar. Bedir ehli yani 313 ve 314 kişidir. Bedir'e katılan sahabi sayısı. O kadar kaldığı söyleniyor bazı rivayetlerde. Ve bunlar çıkarken yola 75 bin kişi kadarmışlar. Düşünün, kala kala bu kadar kalmışlar. Yolda ayrılanlar. Yol uzadıkça ayrılanlar çoğalır. Yolumuz da uzundur efendiler. Yolumuz uzundur. Şu kadar çocuktum ben bu işin içine girdim. Ben bu yaşa geldik, hala bir yere varmış değiliz. Daha yolumuz daha çoktur. Yolumuz uzun yani. Yani sırf bizim yolumuz 30 senedir devam ediyor yani. Bırakın bizim geçmiş büyüklerimizi, yarınkileri yani. Yol uzun yani anlayacağınız. Şimdi bu uzun yola dayanabilmek için sağlam olmak lazım. Allah mutlaka imtihan edecek. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ve naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat ve beshir as-sabirin. 3 defa tekrar ediyor ayet. Muhakkak, muhakkak, muhakkak. Ne lenabluwanna 3 defa tekrar yani. Muhakkak, muhakkak, muhakkak sizi imtihan edeceğiz demek. Açlıkla, korkuyla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle sabredenleri müjdele. Mutlaka imtihan olacak yani çaresi yok. O halde sağlam olmak icap ediyor. Ve kardeşliğini muhafaza etmek de gerekiyor. Yoksa dayanılmaz bu yolda. Kardeşlik sağlam olmadıktan sonra dayanılmaz. Bunu böyle bilin. Yani sadece Allah'ı sevmek de yetmiyor. Allah için sevmeyi de öğrenmek gerekiyor. Yoksa dayanamıyorsun. Bir gün değil, 5 gün değil. ömrünü vereceksin. Ve bu hal üzere öleceksin. En azından şimdiki halimiz üzere. Daha iyi bir hal üzere ölmeye çalışmalıyız. Ama en azından bu hal üzere. Şimdi eğer bu hali kaybedersek, imtihanları kaybedip de ölürsek var ya, dökülenlerden olarak ölürsek, sudan içenlerden olup da o şekilde ölenlerden olursak var ya, hiçbir farkı kalmadı o zaman diğerlerinden. Bu bir köprü, uçurumun üzerinde bir köprü düşünün. Ha ilk metresinde ayağınız kaydı düştünüz uçuruma, ha ortasında düştünüz, ha sonuna varmadan bir metre kala. Yani ha 15 yaşında ayağın kaydı düştüğün, ha 45 yaşında, ha 85 yaşında. Yani ölmeden evvel ayağın kaydı ve gittin, düştün yani, bitti. Düştün yani. Karşıya geçemedin yani. Onun için şimdiki halin önemli ama bundan da önemlisi nasıl öldüğümüzdür. Ne hal üzere öleceğimiz bundan daha önemlidir. Çünkü sonuçta bu hal üzere ölmeyip dökülenlerden olmuş olarak ölecek olursak kaybetmiş olacağız yani her halükarda. Geçen de bir şey gördüm televizyonda, bir oyun. Bir şeylerden atlıyorlar. Bir sürü engeller yapmışlar. Birinden birinin ayağın kayıyor, düşüyorsun suya. Öyle bir şey yapmışlar. Seyretmişsinizdir. Ha ilk engelde ayağın kaymış, düşmüşsün. Ha sonunda. Hiç farkı yok, kaybediyorsun. Tamam. Seyretmişsinizdir onu. İlginç bir şey yani. Şöyle biraz baktım da aslında aynı dünya gibi yani. Aynen dünya. İbret nazarıyla bakarsan yani her şeyi insana bir ders yani. Alınacak bir şeyler var her şeyde. O gözle bakarsan. Sırf gülmek için bakarsan tabii bir şey anlamazsın. Aynı dünya gibi yani. Bazı mesela yerler çok zor. Çok iyi olanlar ancak orayı geçebiliyor. Bazı yerler biraz kolay. Ha başta düşmüş, ha sonunda. Aynı dünya gibi. Ve işte bunu görünce baktılar ki herkes bıraktı. Ordudan ayrıldı. O zaman bunu görenler dedi ki La taakate lene yevme bi Calut'a ve Cunud'i. Dediler bizim bugün Calut'a, Calut'a düşman komutanı. Calut'a ve askerlerine karşı yani düşmana karşı gücümüz yok, takatımız kalmadı. Herkes bıraktı gitti. 75 bin kişi kaldı, 300 kişi yani. Nasıl olacak bu iş? İşte bunu görünce, onlar böyle deyince, Allah'a varacaklarından emin olanlar, ahirette aynen yakin iman etmiş olanlar, dediler ki, kem min fiyatin galiletin galebet fiyaten kesiraten biiznillah. Nice az topluluk var ki, çok topluluğa galip gelmiştir Allah'ın izniyle. Korkmayın, girin dediler. Kur'an-ı Kerim ondan sonra buyuruyor fehezemuhum diyor, hemen bakın fe edatı Arapçada takip edatıdır. Yani böyle bunlar bunu dedi, savaşa girdiler. Fehezemuhum, onları hezimete uğrattılar. Yani çok sürmedi demek istiyor ha. Çok sürmedi yani. Hemen ardından bu olay hemen gerçekleşiverdi. Belagat var yani burada. Ve çok sürmedi hemen onlar hezimete uğrattılar. Kim? O azınlık. Sudan içmemeyi başaranlar. Şimdi Allah, zafer Allah'ın elinde değil mi? Evet. O halde Allah'ın ihtiyacı yok ki kalabalığa. Verecekse verir yani. Az topluluğa da Allah verir. Ve Allah çürükleri o şerefe ortak etmek istemez. Allah'ı tanımalıyız. Şimdi mesela beni tanıyan bir insan neye kızarım, neye kızmam anlar, tahmin eder yani. Şunu yaparsam hocam kızar der mesela. Aynen öyle yani. Allah'ı tanımalıyız yani. Yani Allah nasıl bir Allah yani? Anlamamız lazım. Allah neye kızıyor? Ne zaman imtihan ediyor? Allah'ı tanımalıyız yani. Ve Allah layık olmayanları ortak etmek istemez. O yüzden savaştan az evvel imtihan eder. Ayırır evvela onları. Zafer vermeden evvel ayırır çürükleri. Biz de deriz ki, ya şimdi sırası mıydı? Biz imtihan istemeyiz. İnsan böyle bir varlık yani. Çünkü zordur imtihan. İmtihan zor. İnsan imtihan istemiyor. Ben kimseye imtihan etmedim. Yani dersteki imtihan dışında o yaptığımız dersler o ayrı. Yani insanı denemek için imtihan etmedim. Çünkü zaten ben de imtihana gelmişim. Ve zaten Allah imtihan ediyor, bana gerek kalmıyor. Sadece iyi bir gözlemci olmak yeterli. Kim ne zaman hangi imtihanı kazandı veya kaybetti? Bunu gözlemlemek yeterli. Zaten Allah imtihan ediyor. Hem öyle güzel imtihan ediyor ki ortaya çıkartıyor insandaki kişilikleri, yanlış kişilikleri, sağlam kişilikleri, neyse neyi varsa Allah onu ortaya çıkarıyor. Bakın Allah nasıl imtihan etmiş şeytanı da Adem'i de. Tam 12'den vurmuş. Meleklere ve cinlere demiş ki Adem'e secde edin. Şeytan edemedi. Bak tam 12'den vurdu Allah. Çünkü şeytan kalbinde kibir vardı. Allah onu biliyordu. Mesela Allah demedi ki Adem'e biraz para ver. Ne dedi? Adem'e secde et dedi. Neden? Çünkü şeytanda olan hastalık cimrilik değildi ki. Cimrilik olsaydı Adem'e para ver derdi Allah. Cimrilik değildi onun hatası. Onunki kibirdi. Kibirin de çözümü secdedir. Allah'ın o emri aslında tedaviydi. Allah tedavi etmek istemişti aslında. Tedaviyi kabul etmedi şeytan. Allah'ın bizi soktuğu her imtihan bizi tedavidir. Bize bir ilaç yazıyor. Bu ilacı kullan diyor yani. Ama biz o ilacı kullanmak istemiyoruz. Acı geliyor bize biraz. E ilaç da tabii acı olacak. Acı ilacı kullanmak istemeyen hasta gibi. Halbuki başka türlü iyileşmez. Neyimiz varsa ortaya çıkacak. Ölmeden evvel neyin varsa ortaya çıkacak. Dünya imtihan yeri. Neyin varsa ortaya çıkarılacak. Madem ortaya çıkacak, Allah ortaya çıkartmadan bize mühlet tanıyor. Sen diyor kendi kendini tedavi et. Sana kitap gönderdim. Kendi kendini tedavi et. Ettin ettin. Etmezsen ortaya çıkarılır. Şeytan aslında daha evvel de kafirdi. Ama Allah ortaya çıkarmadı, çıkarmadı, çıkarmadı. Mühlet tanıdı ona. Nasıl ki Allah Azze ve Celle mesela peygamber gönderdiği kavimleri hemen azap etmez. Mühlet tanır. Peygamber anlatır, anlatır, anlatır. Mühlet verilir, ondan sonra anlamamakta ısrar edince azap gelir. Aynen öyle. Allah bizim zayıf noktalarımızı tedavi etmemiz için bize mühlet tanır. Ondan sonra biz etmeyiz, Allah da ortaya çıkarır. Rezil eder. Bir insan eğer rezil olduysa bir hatasından değildir. Bir kez bir hata yapacak ve ondan dolayı rezil olacak. Allah'ı tanırsan Allah böyle bir Allah değil, bilirsin. Allah çok affedici. Bir defada insanı rezil etmiyor. Bir yapıyor, iki yapıyor, üç yapıyor, defalarca aynı hastalığı da devam ettiriyor. Allah onu içinden ikaz ediyor, dışından ikaz ediyor. Birileri kendisini anlatıyor, bir kitaptan bir şey görüyor, bir rüyayı görüyor. Anlamamakta ısrar ediyor. Allah da o zaman rezil ediyor. Eğer bir hatamız ortaya çıktıysa, rezil edildiysek, bu bizdendir. Demek ki çok ısrar etmişiz. Demek ki tedavi etmek istememişiz, tedaviden kaçınmışız. Allah zaferi verecektir ama layık olanlara. Bu imtihanlardan geçenler şunu bilmeli. İnsanoğlu imtihan istemiyor. Üzülüyor bir imtihan olunca. Mesela birileri diyelim sudan içince insan onları görünce üzülüyor. Vah vah şöyle oldu diyor. Keşke olmasaydı böyle bir olay diyor. O senin bakışın. Allah öyle bakmıyor. Allah ortaya çıksın istiyor artık. Layık olanlar kuvvetlensin, şahsiyetleri daha da güçlensin, daha sağlamlaşsınlar. Layık olmayanlar da ortaya çıksın istiyor. Allah böyle istiyor. Sen ne istersen iste. Biz imtihana geldik. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ buyuruyor Kur'an. Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Meşakkat içinde. Doğumdan ölüme meşakkat çekecek. Doğumumuz bile meşakkatlidir. Meşakkatsiz doğanlar iyi olmuyor. Sezeryenle doğum yapan kadınlar, çocukların hastalık bitmiyor. Narin oluyor. Doğum normal doğum olmalı. Allah buyuruyor ki insanı meşakkat içinde yarattık. Doğumu bile meşakkatli olacak. Allah'ın muradı bu. Sen muradınsa meşakkat olmasın, sıkıntı olmasın. Yani rahat olasın. O zaman Allah'ın halifesi olamazsın. Halife demek Allah'ın vekili demek. Bir başbakanın vekili olmak için bile çok çaba sarf etmen lazım. Çok çaba sarf etmeyen adam başbakanın vekili nasıl olacak? O makama nasıl gelecek? Çok yorulmuş olacak, çok çile çekecek, çok koşturacak. Ondan sonra vekil olabilecek. Allah'ın vekili olmaktan bahsediyoruz. Allah da çok yoracak. Çok çile çektirecek. Çok sıkıntılar çekecek. Saçını yolduğu günler olacak. Gözünden yaşların fışkırdığı günler olacak. Başına ağrıların girdiği günler olacak. Sabaha kadar uyuyamadığı günler olacak. Ve bir taraftan böyle kemale erecek, olgunlaşacak. Elma güneşin altında kalmadan, rüzgarda kalmadan, yağmurda kalmadan, soğukta kalmadan elma olmuyor. Bir elma bile olabilmesi için güneşte ah diyor, vah diyor, sesini duymuyoruz. Git hele onun yani bir ağzı olsa da bir konuşsa da bir dinlese gele. Güneşin altında kalıyor. Nasıl inliyor o sırada? Soğukta nasıl titriyor belki ama ağzı yok ki konuşsun. Ancak o zaman elma oluyor. Allah elmayı bile böyle yaratıyor. Zorluklar içinde. Güneş görmeyen elma elma olur mu? Rüzgar görmeyen elma elma olur mu? Yağmur görmeyen elma, soğuk görmeyen elma elma olur mu? Nasıl olacak da Allah'ın halifesi olacak insan? Meşakkat görmeden, sıkıntı görmeden. Bir ara anlatmıştım bir kelebek misalini. Adam birisi iyilik severmiş. Bu adam hayvanlara, insanlara iyilik yapan bir adammış. Bir gün bakmış ki kelebek kozayı delmiş, ipek kozasını. Biraz çıkmış, çıkamıyor, orada kalmış. Adamcağız iyilik sever ya, almış eline makası güzel kesmiş, kozayı, ipek kozasını, hayvanı çıkartmış içinden. Mutlu, iyilik yaptım diyor. Meğer kötülük yapmış. O sıkışma esnasında, zorlama esnasında, aynı çocuklarda da öyle, onu da bugün öğrendim. Ben yıllardır diyordum, bu sezergen yanlıştır. Tehlikeli bir durum olmadıktan sonra caiz olamaz. Ama şimdiki doktorlar para kazanmak için tehlikesiz durumlarda bile tehlike var diyor, resmen yalan söylüyorlar. Kasap olmuşlar. Söyleyeceğim şimdi. İpek uzasını kesmiş, çıkartmış hayvanı, meğer kötülük yapmış. Çünkü sıkışma olması gerekiyormuş. Sıkışma esnasında vücuttaki bir sıvı kanatlara doğru gidiyormuş. Kelebeğin kanatlarına. O zaman kanatlar çalışıyormuş. Hayvan uçabiliyormuş. Yoksa o sıvı kanatlara gidemiyor ve hayvan uçamıyor. Ayak altında ölüp gidiyor. Dünyanın en narin hayvanı nedir desem, çoğunuz kelebek dersiniz herhalde. En narin hayvana bile Allah böyle imtihan hazırlamıştır. En narin hayvan bile zorlanacak diye kanun koymuş. Allah böyle istiyor. İnsan Allah'ın halifesidir. Nasıl olur da zorlanmayacak? Çocukların doğumunda da öyle. Laf nereden açıldı? Bir kardeşimizin hanımı geçen gün burada sorumlu bacılarımızdan birisi doğum yaptı. Sezeryenle yapmış. Bunu söylüyorum. Ben cemaatte sezeryen istemiyorum. Uzman bir doktor kesinlikle şöyle ciddi bir tehlike var demedikten sonra, şöyle olabilir falan, biraz riski var falan, bu laflara inanmayın. Gene hastanede yaptırıyorsan doğumunu yaptır ama orada zaten her türlü imkan var. Bir durum olursa müdahale ederler zaten, yani gerekirse. Normal doğum olmalı. Bakın ne oluyor. Şimdi çocuğu şu anda küvezde, bilmem nerede hala bir takım şeylerdeymiş. Sağlıklı değil yani. Astım çıkmış. Dedim bu astım niye böyle çoğaldı çocuklarda? Laf açıldı, böyle konuşuyordum. Bir bilen dedi ki, bu dedi sezeryenden oluyor dedi. Sezeryen de çok rahat doğduğu için o sıkışma olmadığından, o işte o vücuttaki ciğerdeki su dışarıya, o sıkışma esnasında dışarıya atılıyormuş. Allah'ın hikmetine bakın yani. O sıkışma esnasında bütün su, çünkü çocuk suyun içinde yaşıyor. Anne karnında bir balon gibi su dolu için çocuk onun içerisinde hareket ediyor. Yani çocuk hani balık gibi, yani ağzına su giriyor yani. Öyle yaşıyor. Doğarken nefes almaya başlıyor. O ana kadar nefes almıyor. Balık gibi alıyor yani. Doğarken de o sıkışma ile o suyu atıyor, boşaltıyormuş. Tamamen tertemiz ediyor. O yüzden Allah onu öyle kanun koymuş. Yani sıkışarak doğacak. Sen bunu sezeryen alırsan, işin kolayına kaçıp da, o su vücutta kalıyor. Ondan sonra doktorlar onu bir takım cihazlarla çekiyormuş o suyu. Tam çekemiyor. Tam çekemiyormuş. Ve de ondan sonra astıma çeviriyormuş. Herkes de olmayabilir ama olabiliyormuş böyle. Biz bu dünyaya imtihana geldik. Çocukluğumuzdan belli. Doğuştan zorlukla başlıyor. Ölene kadar imtihan bitmiyor. Madem ki böyle, o zaman imtihandan kaçmanın bir gereği yok. Bazen soruyorlar, Allah şeytanı niye yarattı? Niye yaratacak? Cennete girelim diye yarattı. Bizim iyiliğimiz için yarattı yani. Şeytan sayesinde insan yükseliyor. Onunla mücadele, insan mücadele için gelmiş dünyaya. Mücadele ede ede yükselsin diye. Nefis ve şeytan ve çevre. Çevredeki fasıklar, kafirler, zalimler. Allah niye bunlara müsaade ediyor? Kafirlere, bu zalimlere. Niye müsaade edecek? Bizim mertebemiz yükselsin diye. Kiminin mertebesi yükselir? Onlar da mücadele edenlerin mertebesi yükselir. Mücadele eden kaçanlarınki de düşer. Onlar da kaybederler. Şimdi biz mesela geçmiş atalarımızı düşündüğümüz zaman onların kimine hayırla dua ederiz, kimine de edesimiz gelmez. Kimlere? Geçmişte görevini yapmış olan atalarımıza hayırla dua ediyoruz. Ümmet-i Muhammed'i kurtarmaya çalışmış ve çökmesini engellemeye çalışmış olanlar. Ama öbürleri, o korkaklar, o tembeller, o pasifler, o cimriler, ümmetin çöküşünü göre göre sessiz kalanlar, onlara hayır dua edesimiz gelmiyor. Zorluktan kaçındılar. Zor gördüler mücadeleyi. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, فَلَقْتَهَمَ الْاَقَبَ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْاَقَبَ فَكُّ رَقَبَ Akabe'yi, yani sarp yokuşu göze alamadı. Alamayanları anlatıyor. Sarp yokuşu göze alamadı. Nedir o sarp yokuş? Sen bilir misin? Onu dirayetle bilmek, yani akılla bilmek mümkün değil demek istiyor. Yani sen de bilemezsin yani. Sarp yokuş nedir bilir misin ey Resulüm? O fekku rakabedir. Bir boynu kurtarmaktır. Bir insanı kurtarmaktır. Yani bir de siz bunu nesil olarak düşünün. Bir nesli kurtarmaktır. Nesli kurtarmaya çalışmaktır. Bunu göze alamadı. Lafa geldiği zaman Allah'ı seviyor musun dendiği zaman tabii seviyorum der. Yalan söylüyor. Allah'ı seviyorum diyenlerin çok azı Allah'ı seviyor. Allah'ı seviyor musun? Evet. Peki gel şu mücadeleyi verelim beraber. İsa aleyhisselam bile men ensari ilallah demiş. Ben mi demeyeceğim? Ölüleri dirilten İsa bile körlerin gözünü açan biiznillah İsa, o bile kim yardım edecek bana demiş. Ensar olacak. Kimler yardım edecekler demiş. Biz mi demeyeceğiz yani? O bile cemaat olmak istemiş. Güç meydana getirmek istemiş. Tek başına bir şey yapamayacağını o da biliyor. Gel şu işe beraber girelim. Yok. Gel Allah için şunu yapalım. Yok. Gel bunu yapalım. Yok. Hani Allah'ı seviyor musun sen? Tabii tabii seviyorum. Vallahi yalan söylüyorsun. Hani bir aşığı anlatmıştım ben zamanında. Mektup yazmış sevgilisine. Demiş ki seni çok seviyorum, şöyle seviyorum, böyle seviyorum, senin için ölüyorum, bitiyorum. En sonunda demiş ki yarın yağmur yağmazsa seni görmeye gelirim. Şimdi bunun yani sevgisine, aşkına kim inanır? Demek yağmur yağsa gitmeyecek yani. Bu aşk mıdır yani şimdi? Aşk nedir? Muhabbet nedir? Aşk muhabbetin de üstünde bir şey de. Muhabbet nedir? Muhabbet kelimesi Arapçada hip kökünden gelir bir görüşe göre. Ve bazı kelimelerin kökü üzerinde ihtilaf vardır. Birkaç ihtimal var yani. Bir ihtimale göre hip kökünden geliyor. Hip'in manası da şu. Su dolu testi demek yani. Testi yani mesela sürahi tamamen dolu. Bardak tamamen dolu ağzına kadar. Artık başka bir şey almaz içine. Başka bir şey almaz daha içine. İşte bu. Bu. Bundan da muhabbet kelimesi türetilmiştir. Yani muhabbet, yani sevgi neymiş yani? Tamamen dop dolu olmak demekmiş yani. Artık başka bir şey girmeyecek içine yani. Ne kadın sevgisi, ne mal sevgisi, ne başka bir şey. Yani boş yer yok ki girsin. Nereye girecek yani? İşte muhabbetullah bu yani. Allah'ı bu derecede sevmek. Başka bir şey içine girmeyecek kadar sevmek. O zaman insanın enerjisi bitmez. Muhabbet enerji verir adama. Muhabbet yoksa enerji çabuk biter. Sevgilisi diyor ki sen beni çok seviyor musun? Evet. O zaman diyor benim babam diyor eski kafalıdır diyor. Başlık parası ister diyor. Gel diyor beni başlık parasıyla al. Diyor ki vallahi benim param kıymetlidir diyor. Veremem. E diyor gel beni kaçır o zaman. Vallahi diyor canım kıymetlidir. Veremem. Kardeşlerim beni öldürür. E filan yerde buluşalım. Konuşalım. E vallahi hava soğuktur gelemem. Sen beni seviyor musun diyor sevgilisi. Tabii tabii çok seviyorum seni diyor. Buna kim inanır? Gel Allah için şunu yapalım. E vallahi biraz başım ağrıyor. Gel Allah için şunu paramızı verelim. Vallahi param kıymetlidir veremem. Gel Allah için koşturalım. E vallahi zamanım kıymetlidir zamanımı veremem. Yani bu dava işsiz güçsüzlerin davası mı sanıyorsun sen? He? Şunu yapalım yok bunu yapalım yok. Yani az bir işi varken kötü mötü de olsa az bir işi varken adam mesela kendisini Allah'a adamayı düşünmüyor. O iş de elinden gidince bari kendim Allah'a adayayım diyor. Zamanında birisi öyle demişti bir arkadaşa. Bir esnaf adam. Demiş cihad olsun da cihada gidek demiş. Zaten işlerinden demiş hiç tadı tuzu yok demiş. Bana anlatırken dedi ki hocam dedi demek ki işler tekrar düzelse adam ben gelemeyeceğim kusura bakma. Siz gidin tek başınıza cihada diyecek yani. Tıpkı Musa'nın ümmeti gibi. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti dediler ki feshab ente ve rabbuke fekatile. Şimdi bu İsrailoğulları demişlerdi ki yani Allah bize böyle şunu versin, bunu versin, her şeyi versin. Len nasbir ala ta'amin vahid dediler. Her gün aynı yemek biz dayanamıyoruz. Tek çeşit yemeğe dayanamıyoruz dediler. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا Rabbine dua et de bize böyle yerin bitirdiklerinden, acurundan, sebzesinden versin. Soğan, sarımsak, bakla. Dedi ki Musa Aleyhisselam, siz dedi iyi şeyi bırakıp kötü şey mi istiyorsunuz? Onlara kudret helvası ve bıldırcın veriliyordu her gün. Her taraf bıldırcın doluydu. Tutup tutup yiyorlardı. Bir de helva. Kudret helvası. Allah'ın helvası. Tertemiz böyle buluyor. Her tarafta bulunuyordu. Alıp alıp yiyorlardı. Dedi siz bunu bırakıp da soğan sarımsak mı istiyorsunuz? Mercimek mi istiyorsunuz? He dediler. Öyle istiyoruz. E iyi dedi o zaman. İhbitu misra fe inne lekum mâ se'eltum dedi. Dedi girin şu şehre. Orada her dediğiniz var. Soğan da var, sarımsak da var. Haydi girin orayı fethedin dedi. Dediler ki orada cebbar bir kavim var, güçlü. Amerika işte o demin anlattığım millet. Onlar var orada. Feshab ente ve rabbuke fekatile. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. Ey Musa. Senle Allah gidin savaşın. İnne hâhune ka'idûn. Biz burada oturuyoruz. Şimdi Müslümanlar da farkında olmadan Yahudi ahlakına sahip olmuş. Gel şunu yapalım, yok bunu yapalım. Ama istemeyi biliyor. İstemeyi biliyor. Kafirler şu zulümlerinden bir kurtulsak, şöyle olsa, böyle olsa bizi sömürüyorlar. Emperyalistler, zalimler, kafirler bizi sömürüyorlar. Amerika böyle yapıyor, İsrail böyle yapıyor. Gel çalışalım. Gel çalışalım. Yok sen ve Rabbin gidin savaşın. Hocam gönlüm sizinle beraber diyor. Al gönlünü git buradan. Senin gönlün ne yapayım ben? Senin bana bedenin lazım. Gönlüm sizinle beraber. Gönlün ne yapayım ben senin ya? Gönül bir iş yapmıyor ki. Allah bak insana beden vermiş. Tek ruh vermemiş yani. Bak ruh bir şey yaramıyor tek başına. Ruh duruyor mesela mezarda. Ne işe yarıyor? Beden ölünce ruh bir şey yaramıyor. Sen diyorsun ki ben ruhumu vereyim. Bedenim bana kalsın diyorsun. Yani sen ve Rabbin gidin savaşın demeye benziyor. Yani siz yapın, ben size dua ediyorum. Duam sizinle, gönlüm sizinle. Siz çalışın yani, ben size dua ederim. Yahudi ahlakı yani. Bitirelim. Sonuç olarak şunu söyleyerek bitirelim. Bir mücadele var. Yeniden ümmet uyanıyor. Ashab-ı Kehf'in 3 asır sonra uyanması gibi ümmet uyanıyor çok şükür. Öyle Batı medeniyeti karşısında şok olduğumuz dönem geçti. Artık en batıcılarımız bile Batı'yı pek sevmez oldu. Herkes artık anladı Hanya'yı, Konya'yı. Batı'nınki medeniyet değilmiş, teknolojiymiş, bilinmiş. O da bizden almışlardı zamanında. Biz sonra bıraktık, onlar devam etti. Anladı insanlarımız artık yavaş yavaş. Batı'nınki modern hayatmış, medeni hayat değilmiş. Uyanış başladı. Biz dün ümmettik. 3 kıtada at koşturuyorduk. 4 milyon kilometre kare toprağımız vardı. Bugün Türkiye'ninki 1 milyon değil, 700 bin civarında. 4 milyon kilometre kare, hatta daha da fazla toprakla at koşturuyorduk. O günkü sorumsuz atalarımız yüzünden kaybettik. Ümmettik, ümmeti bitirdiler. Görevini yapmayanların yüzünden onu kaybettik. Bugün paramparçayız. Ve dünyanın her tarafında eziliyoruz. O günkülerin bunda hissesi var. Bugün Amerika'nın yaptığı zulümde Müslümanların başına gelen bu, gerek Amerika'nın gerekse bizim buradaki, gerek Irak, gerek Afganistan, gerek Filistin, gerekse buradaki neslimizin kafirleştirilmesi, fasıklaştırılmasından onların da hissesi var. 3 asır evvelki atalarımızın da günahı var. Görevini yapmayanların. Onlar görevini yapmayınca işte bu hale geldik. Onlara sorsan, benim ne kabahatim var 3 asır sonraki olan şeylerden, Allah bana onun hesabını niye sorsun ki diyecekler. Ama öyle değil. Onların bildiği gibi değil. Allah hesap sorar. Çünkü o günküler görevini yapsaydılar, bugün bu zillete düşmeyecektik. Ümmeti kaybetmeyecektik. Parçalanmayacaktık, ezilmeyecektik böyle dünyada. Biz nasıl ki bugün böyle konuşuyoruz, 2050'lerin, 2100'lerin nesilleri de bizim hakkımızda böyle konuşacak. O 1800'lerin Müslümanlarına tükürün. O görevini yapmayanlarına, yapanlarının da elini öpün. O görevini yapmayanlarına tükürün dedikleri zaman, o görevini yapmayanlara o tükürükler gider. Ümmeti dağıtanlara tükürün. Kıymetini bilmeyenlere. لِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولُ diyor Kur'an. Her ümmete bir peygamber var. Her ümmeti ancak bir peygamber meydana getirebilir yani. Ama başkaları dağıtır. Ümmet meydana getirmek bir peygamberin mi yapabileceği bir şey? Ama herkes dağıtır. Bir ümmet meydana getirilmiş, bunun kıymetini bilmediler, dağıttılar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, yeniden bir uyanış var. Bari bunun kıymetini bilelim. Vallahi billahi, bakın onu kaybettik. 3 asırdır kaybetmişiz ha. Son 90 senedir değil. Üç asırdır kaybetmişiz aslında biz onu. Hep böyle yeni şu 90 sene konuşuluyor. Ahad-ı zatında 3 asırdır kaybetmişiz. Bakın 300 senedir yeniden toparlanamadık. 300 sene oldu. Hala zillet içindeyiz. 300 yıldır mağlubiyet içerisindeyiz. Yani bir gitti mi gelmiyor. Bir gitti mi gelmiyor. Şimdi yeni yeni işte şu son 30-40 yıldır, 50 yıldır biraz bir hareketlenme başladı. Ümmet yeniden kendine gelmeye başladı. Allah uyandırdı. Bunun da kıymetini bilmezsek var ya, vallahi bir 3 asır daha gider. Bize tükürürler sonraki nesiller. Tükürün 2000'lerin Müslümanlarına, o uyanış döneminin de kıymetini bilmeyenlere. 1800'lerin Müslümanları, 1700'lerin Müslümanları ümmet idik, ümmetin kıymetini bilmediler. 2000'lerin Müslümanları da cemaat olmuşuz. Hiç olmasa bari cemaatin kıymetini bil, kardeş ol. Kardeş olmazsan cemaatin kıymetini bilmiş olmazsın. Faaliyet yapmazsan cemaatin kıymetini bilmiş olmazsın. Ya kıymetini biliyorum demek de olmuyor ki. İnsan mesela çocuğunun kıymetini biliyor. Yani ne yapıyor? Onu koruyor, seviyor, yediriyor, içiriyor. Çocuğun kıymetini bilmek böyle oluyor. Lafla olmuyor. Cemaatin kıymetini bilelim. Bak bu da elimizden gider. Gitti mi de kolay kolay bir daha gelmiyor. İnsanımızın da kıymetini bilelim. Yani bir kişi bir kişidir. Öyle kolay kolay çıkmıyor. Ve işte mesela bir diyelim ki bir Hasan el-Benna rahmetli mesela. Yani 60 sene olmuş şehit edileli. 61 sene. Nerede ikinci Hasan el-Benna çıkardı Mısır? Seyyid Kutup idam olalı 45 sene olmuş. 44 sene. Nerede ikinci Seyyid Kutup çıkarmış? Bediüzzaman öleli şu kadar olmuş. 45 sene olmuş o da. Hani 50 sene. Nerede ikinci Bediüzzaman çıkmış? Kolay değil yani. Çıkmıyor. Yani kıymetini bilmek lazım. Öyle patates değil bu abi. Çıkmıyor her taraftan. Bir insanın çıkması yıllar istiyor. Bir cemaatin ortaya çıkışı yıllar istiyor. Bir ümmetin ortaya çıkışı çok fedakarlık istiyor. Kolay değil yani zafere ulaşmak. Bakın adamları görüyorsunuz. Yanlış değilsem 6. darbe planı bu. Kafes, balyoz, ay ışığı, sarı kız, bilmem ne. 6. Bakın bu adamlar hepsi yetkili adamlar. Hepsi 4 yıldızlı adamlar bunlar. 6 darbe planı ve başarısızlar. Hep 4 yıldızlı adamlar çalışmış. Bak uzman. Yetkili, etkili. Ama başarı yok. Kolay mı öyle zafer? Yani işimizin zor olduğunu bilmeliyiz. Ümmet-i Muhammed'in dirilişi kolay değil. Bunu bilmeliyiz. Ve zaten bize zafer diye bir görev de verilmemiş. Zafer için çalışmak görevi verilmiş. Çalışacağız. Ve herkes Allah rızası için ne biliyorsa anlatacak. Boş duran kimse istemiyorum. Şu ayet sizin hayatta düsturunuz olsun. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَوْ buyuruluyor. Bu ayeti biri bana rüyamda sormuştu ta belki 15 sene evvel. Dedi ki bana rüyamda hocam dedi feiza feragte fansab ve ila rabbike fergab nedir dedi. Ben de onu anlatıyorum rüyada. Sonra bir de tefsirlere bakayım dedim rüyadan uyandıktan sonra. Yani feiza feragte fansab boş kaldığın zaman başka bir işe başla demek. Dikil. Yeni bir işe koyul yani. Boş durma yani. Ve ile Rabbike fergab da yalnız Rabbine rağbet et. Yani kendini Rabbine ada demek. Başka bir şey düşünme. Yalnız Rabbine rağbet et. Başka bir şeye rağbet etme. Yani bu hayatta düsturumuz olmalı. Allah'tan başka bir şeye rağbetimiz kalmamalı. Bir cemaatin fertlerinin kalbine Allah bakar. Kalpte Allah'tan başka bir sevgi kalmadığını gördüğü zaman Allah onlara yardım eder. Bir cemaatte ne kadar çok insanın kalbi Allah ile doluysa, Allah'ın davasıyla, davaya hizmetle doluysa, öyle artık yani dünyayı düşünmeyen insanlar durumuna gelmişlerse, maldı, mülktü, makamdı filan böyle dertleri yoksa, ne kadar çok insan böyle ise, o kadar Allah onlara yardım edecek ve yürü kulum diyecektir onlara. Allah kalplere bakar diyor Peygamberimiz. Amelinize değil, şeklinize değil. Allah saça sakala bakmıyor. Allah kalbine bakıyor. Kalbinde Allah'tan başka bir şey var mı yok mu? Allah buna bakıyor. Ve eğer kalbimizde Allah'tan başka bir şey kalmamışsa Allah bunu gördüğü zaman onları destekliyor. Allah'ın yardımı böyle oluyor yani. Bilirsiniz ben o rüyayı söyleyerek konuşmayı bitireyim. Bir kardeşim zaten bir rüya görmüştü. Ben de hatta o rüyadan esinlenerek öyle bir konferans yapmıştım. Allah'ın boyasıyla boyanma konferansı o rüyadan aslında alındı yani. İsmi. Rüyasında Antep'ten bir kardeşimiz, birçoğunuz bilirsiniz, tanıdığımız, samimi olduğuna inandığımız bir kardeşimiz yani. Yoksa rüya gören çok da her rüyanın kıymeti yok. Peygamberlerin görüldüğü rüyalar, sadıka rüyalar kıymetlidir. Ve sadıka rüya Kur'an'la sabittir. Sadıka rüya diye bir şey yoktur diyen kafir olur. Çünkü Kur'an'da anlatıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasını, kralın rüyasını. Rüyasında Tur-i Sina'da görüyor kendini. Ve orada herkes toplanmış. Orası herkesin Allah'a bir şeyler sunduğu yermiş. Tur-i Sina. Cebel-i Musa'dır Araplar. Musa'nın dağı. Musa dağı. Musa Aleyhisselam'ın çıktığı dağ. Orada herkes gelmiş. Önemli kişiler böyle gelmişler. Orada Allah'a sunuyorlarmış. Ne varsa onu sunuyorlarmış Allah'a. Ben hatta bana rüyayı anlatırken de kendisine demiştim. Anlat bakayım Tur-i Sina nasıl bir şey? Nasıl bir dağ yani? Tarif etti. Ben gördüğüm için biliyorum. Aynen doğru yani. Doğru tarif etti. Ondan sonra herkes sunuyor ve kabul olursa Allah tarafından bir nur geliyor. Alıyor onu. Kabul olmazsa orada kalıyor. Şimdi herkes böyle geliyor sunuyor. Çoğun iki kabul olmuyor. Reddolunuyor. Ve bir kısmı da böyle çok eminler kendilerinden. Bizimki zaten kabul olur diye inanıyorlar. Yani biz zaten çok şey yaptık. Bizimki kabul olur nasıl olsa diye inanıyorlarmış. Onlar da gelip sunuyorlar. Ve onlarınki de reddoluyor. Yüzleri simsiyah kesiliyor. Nasıl olur diyorlar. Nasıl Allah kabul etmedi yani bizimkini? Onlarınkinin de kabul olmadığını görünce bu kardeşimiz ağlıyor, secdeye kapanıyor. Sıra bize gelmiş, biz Allah'a adağımızı, neyimiz varsa onu Allah'a takdim edecekmişiz. Sıra bize gelmiş, bu da korkuyor yani, diyor filanların falanların hiçbirini ki kabul olmadı yani. Biz neyimiz var ki yani kabul olsun diye düşünüyor. Secdeye kapanıyor, ağlıyor. Diyor ki ya Rabbi sen neyi kabul edersin? Hepsinikini reddettin. Neyi kabul edersin? Sana onu sunalım. Allah Azze ve Celle kendisiyle konuşuyor. Buyuruyor ki Allah'ın boyasıyla boyanın. Bu diyor ki ya Rabbi ben cahilin biriyim. Anlamıyorum. Daha açık söyle bana. Nasıl olacak yani Allah'ın boyasıyla boyanmak? O sırada yanında bir koç beliriyor. İbrahim Aleyhisselam'a verildiği gibi bir koç. Ama yeşil. Koç diyor ki beni Allah'a adayın. Bu diyor ki içinden ya koç dediğin ya beyaz olur, ya kahverengi olur, ya siyah olur. Bu yeşil. Yeşil koç hiç görmedim hayatımda. Bu acaba Allah'ın boyası değil mi? Yoksa suni bir boya mı bu? Koç onun böyle düşündüğünü anlıyor. Diyor ki öyle değil. Beni Allah böyle boyadı. Beni Allah'a adayın. Ve adıyor ve uyanıyor. Dedim ki sen dedim ne anladın yani? Mesela herkes bir şeyler sunuyordu filan. Neydi yani mesela sunulan? Hocam dedi orada sunulan öyle ne koyun ne keçi. Başka bir şeyler. Neyi varsa herkes onu ortaya koyuyor. En kıymetli şeyler, yaptıkların projelerini. Ben yıllar evvel daha bu rüyadan daha 10 sene evvel şöyle bir misal vermiştim. Her cemaat bir projedir. Her cemaat kendini Allah'a takdim ediyor. Ya Rabbi diyor işte bunlar bunları yapacağız veya yaptık. Vallahi bu projelerden birini bir gün beğenir ve ona yürü kulum der. Ona kredi verir. Nasıl ki mesela bir padişah bir saray yaptıracaksa evvela proje yarışması açar, projeler gelir, uzmanlar inceler, en iyisini beğenir, ondan sonra padişah verin parayı yapsın der. Yürü kulum der yani. Aynen öyle. Kullar, insanlar, cemaatler bir proje sunuyor. Ve Allah bunlardan birini beğenir ve ona kredi verir. Şimdi mesela padişah hangi projeyi beğenir? Mühendislik kurallarına aykırı olan, mühendislik formüllerine göre yapılmamış olan, yıkılacak olan bir projeyi kabul eder mi? Kabul etmez. Mühendislik kurallarına göre yapılan projeyi kabul eder. Aynı şekilde Allah hangi projeyi kabul eder? Kur'an'a göre olan projeyi kabul eder. Kafadan çıkan projeyi kabul etmez. Allah'ın çünkü kanunu odur. Ona göre olmalı. Formülü odur. O formüle uymalısın. Rabbani olmalısın yani. Kafana göre bugün şöyle gerekiyor, böyle gerekiyor. Alttan alalım, onlardan gibi görünelim, taviz verelim, ılımlı olalım. Yani Allah böyle bir yol göstermiyor. Onun kurallarına göre olursa projeyi kabul eder. Onun için demek ki kıymetli kardeşlerim bakın çeyrek asır olmuş biz Allah'a projeyi sunma noktasına gelmişiz. Bu yılların emeğiyle bu noktaya gelinildi. Allah'a bir projeyi sunmak için de yıllarını vermen lazım. ömrünü vermen lazım. Devletin ihalelerine girmek için bile müteahhitlik belgesi alman lazım. O belgeyi almak da kolay değil. Uzun yıllar çalışmış olanlara verirler onu. Bir sürü şartı şurtu var onun. Allah'dan bir belge alacaksın. Allah'a bir proje sunacaksın. Müteahhitlik belgen lazım. Mühendislerin imzası lazım. Ancak o zaman sunabiliyorsun. Yılların sonunda demek ki bu rüyaya göre Allah'a sunacak duruma gelinilmiş. Bu bilinmeli, anlaşılmalı. Bunun kıymeti bilinmeli. Ama mesela diyelim ki padişah projeyi beğendi. Ama mesela elinde mühendisleri yok, ustaları yok, işçileri yok, iş makineleri yok. Projeyi tasdik etse de, kabul etse de müteahhitliğini onlara vermez. Proje güzel ama dersen bunu yapamazsın. Hani senin mühendislerin, hani senin iş makinelerin, kepçelerin, Koca Sarayı sen kimle yapacaksın yani? Aynen öyle. Projeye doğru bile olsa, projenin yani cemaatin mühendisleri, beyin adamları, ustaları, işçileri, iş makineleri olması lazım. Hiçbir şey olamıyorsan işçi ol. O da lazım. Kazma kürek sallayacak adam da lazım. Olabiliyorsan mühendisi ol. Olabiliyorsan ustası ol. Olamıyorsan bari işçisi ol. Kenarda durma. Çünkü Allah buna bakacak. Ne kadar mühendisi var, ne kadar ustası var. Onun için herkes bu şuur içerisinde olmalı ve ümit içerisinde olmalı. Allah Azze ve Celle bize yürü kulum diyecek diyor, görev, bir görev verilmiş, ben bunu hissediyorum. Gelişmeler de bunu gösteriyor. Bir görev verilmiş bu cemaate. Allah görev verir, layık olmazsak geri de almayı da bilir. Layık olalım. Herkes gece gündüz çalışsın, buna layık olalım. Allah'ın verdiği vazifeye layık olalım.